Ayrım 19, şairin romanı Murathan Mungan, sayfa 203. Rüya terbiyecileri. Jamon rüya terbiyecilerini görmeye giderken Pepkemok'u yanına alıp almamak konusunda uzun boylu bir ikircim yaşamadı. Nasıl olsa onun orada göreceklerini anlama, yorumlama yeteneğine sahip olmadığını, bu nedenle canını uzun boylu sıkacak bir sorun çıkarmayacağını düşünüyordu. Ayrıca Pepkemok'un bölüğünün bazen eğlendirici olabildiğini keşfettiğinden beri bu çeşit fırsatları hınzırca değerlendirmekten de kaçınmıyordu. Pepkemok yolda, "Biliyor musunuz, ben hiç rüya görmem," dedi. "Neden şaşırmadım acaba?" diye kinayeli bir yanıt verdi Jamon. Bunun bir soru olmaktan çok alaycı bir ima olduğunu sezen Pepkemok, kuru bir sesle "Orada ne bulmayı ümit ediyoruz acaba?" diye konuyu başka yere çekmeye çalıştı. Az önceki imayı anladı ama üzerinde durmayıp geçiştirmek istediği belliydi. Önemsenmemek Pepkemok'un çocukluğundan beri yabancısı olmadığı bir şeydi. Jamon ise yaşam boyunca adam yerine konmamış, kişilerin kendilerine göre geliştirdikleri savunma biçimleri olabildiğini hesaba katmıyordu. Ne de olsa yaşamı boyunca önemsenmiş, ciddiye alınmış şanslı kişilerdendi o. Yolun sonrasında Jamon nedenini kendisinin de anlamadığı bir konuşma ihtiyacı içinde, ailenin öteden biri önemli kurumlarından biri olarak sağlık yurtlarından, bunların toplumsal yaşamdaki öneminden söz etti Pepkemok'a. Konuştukça açılmış, sesine hafif bir ders verme tonu gelmişti. Şehrin çıkışındaki büyük korulukta hafif eğimli bir tepeye konumlanmış, geniş ağaçlıklı arazinin ortasında yer alan ve tümüne birden sağlık yurdu denilen büyük, huzurlu binalarda ruh sağaltıcıları, rüya terbiyecileri, otacılar yaşar, kendilerine ihtiyaç duyan insanlara çeşitli konularda yardım ederlerdi. Sağlık yurduna varmaya çok az yolları kalmıştı ki birdenbire şiddetli bir sağanak indirdi. Havanın kapanması, yavaş yavaş bulutların toplanması gibi bir hazırlığa gerek duymadan, habersiz bastıran yağmurda kapüşonlarını başlarına geçirip önlerini görmeye çalıştılar. Kovanından boşalmış arılar gibi iniyordu iri yağmur taneleri. Balçık kıvamındaki çamur, uzun konşlu çizmelerin tabanlarından yukarılara doğru yürümeye, adımlarını ağırlaştırmaya başlamıştı. Zaman kazanmak için saptıkları kestirme patika, her an adımlarını yutmaya hazır tekinsiz bir bataklık kesilmişti önlerinde. Pepkemok düzgün yürümekte güçlük çekiyor, ellerini iki yana açarak denge tutturmaya çalışıyordu. Sonunda çimenli bir düzlüğe vardılar. Sağlık yurdunun giriş kapısındaki sayvanın altında bekleyen bir gölge, korunduğu yerden çıkıp kendilerine doğru yaklaştıkça yağmurun sık örgüsü aralandı. Sonradan adının Cink olduğunu öğrendikleri genç adamın yüzü göründü. Yurdun yöneticisi Kuyu Hera'nın odasına kadar onlara eşlik etmekte görevlendirilmişti. Yüzünde ışığı cömert bir tebessüm, hareketlerine insana güven veren, saydam bir hafiflik, davranışlarında esneklik ve nezaket vardı. Yol göstermek amacıyla yarım adım önlerinde adeta yere basmadan yürüyor gibiydi. Girişteki dört yanı camla kaplı yüksek kubbeli iç avluda büyük bir masa çevresinde yarım ay biçiminde dizilmiş, rahat koltuklara yayılmış bir örnek giysiler içinde kadınla erkekli bir grup insan gördüler. İlk bakışta öldürücü bir kederin pençesine kıvranan, ruhları sakatlanmış kişiler gibi görünmeseler de hallerinde tuhaf bir esriklik vardı. Kendine özgü tartım taşıyan törensi bir hava içinde önlerindeki masaya uzanıp doğruluyor, masanın üzerine sıralı duran sıkıştırılmış talaş ve bambu liflerinden yapılma yayvan kaplardan aldıkları soma yapraklarını çiğniyorlardı. Tabakları tepeleme dolduran bu dalcıkları yapraklarından alışkın hareketlerle sıyırıp soyarken bir ayinin gereklerini yerine getiriyor gibiydiler. Esrimenin solgunlaştırdığı yüzlerinde ortak bir dalgınlık ama bakışında her birinin kendi iç alemine kapanmış olmasının farklılığı vardı. Pepkemok bunlar ne çiğniyorlar diye sorarken sesin yüksek çıktığını fark etmedi. Başını döndürmediği halde Jamon'un azarlayıcı bakışını üzerinde hissetti. Moksa bitkisinden yardım alıyorlar dedi onlara yol göstermekle görevli Cink. Gerçeğin üzerindeki örtüyü kaldıran bitkilerin yapraklarını çiğnemek eski bir alışkanlıktır. Gözümüzü, aklımızı ve ruhumuzu zenginleştiren soma yaprakları bize algı kapıları açar, bizi evren karşısında sakinleştirir. Az ileride ışık havuzu dedikleri, bir yandan ışık alan piramit biçimdeki cam bölmedeki göstererek burada da kirlenmiş olan algılarını yıkıyorlar dedi Cink. Camdan dışarı belirsiz bir arka tarafa düşen bu geniş arazide, iyileştirme bahçeleri bulunuyor. Açıkçası ben hepimizin bu bahçelere ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. En azından yılın önemli bir bölümünde. Jamie'nin bu sözü gülümserken Cink'in ciddi ağırbaşlı görüşün aksine mizah duygusuna sahip biri olduğunu düşündü. Kapı arkasında yerin altından gelen uğultulara benzeyen seslerin duyulduğu bir odanın önden geçerken burası yankı odası dedi Cink. İnsanların geçmişin sesi dinlemeye çekildikleri yankı odası. Bina içindeki geçeneklerde, galerilerde, kemerli kemersiz geçitlerde yol alırken önünden geçtikleri kimi aralık kimi kapalı duran kapıların ardından birbirinden farklı sesler işitiliyordu. Bu kapıların ardından kimi zaman içeride oyun oynuyormuşçasına yüksek sesli tiyatral konuşmalar, histerik kahkahalar, bir yaylı ya da vurmalı çalgıların alçalıp yükselen sesi, belirsiz bir güce adanmış yakarılan andıran arınma, arındırma ezgileri, içeride topluca yapılan bu alıştırmada aynı anda havaya kalkan ellerin, iki yana açılan bacakların ya da hep bir ağızdan verilen solukların kapıdan dışarı taşan sesleri çarpıyor kulaklarına. Odasına vardıklarında ruh sağaltıcılarının, rüya terbiyecilerinin piri sayılan sağlık yurdunun yöneticisi White Moklu Kuyahara ayağa kalkarak karşıladı onları. Üstündeki giysi yaz günlerinde bir ölümün ardından gittikleri teselli cübbesine benziyordu. Ölçülü ama ısmarlama olmayan hareketlerdeki zarafet, yüzündeki insanı anında sakinleştiren tebessüm, başkalarının üzerinde kolaylıkla kurduğu güçlü etkinin dikkati çeken ilk belirtisi olarak sayılabilirdi. Kuyuhera ile karşılaşınca Pepemotkun bile yüzüne ne olduğunu bilmediği bir güce teslim olmanın huzurlu, kayıtsız ifadesi yayılmıştı. Konukların geliş maksatlarını dikkatle dinledikten sonra tane tane konuşmaya başlayan Kuyuhera'nın sesinde ağzından çıkan her sözcüğün anlamını tamamlayan sihirli bir güç vardı adeta. O konuşurken söylediklerinin öneminden bağımsız bir tını, tılsım kazanıyordu sesi. Bu görüşmeyle ilgili olarak Jamie'nin aralarında yakın tarihli birkaç yazışma geçtiğini hatırlıyor. Kuyuhera yüzünüz hiç yabancı gelmiyor diyor Jamie'a. Daha önce buraya hiç gelmiş miydiniz? Hayır diyor Jamie. Buraya öteden beri bilirim ama ilk kez geliyorum. Birlikte ruvaş çayı içerek genel bir sohbet havası içinde burada yapılan işlerden söz ediyorlar bir süre. Kuyuhera'nın sağlık yurdunu yapılanlar hakkındaki sıkıntıcı ayrıntılarda kaybolmaya özlü konuşmasını ilgiyle dinleyip bilgileniyorlar. Bugüne kadar burada kaç insanın içinin hasarlarını onarıp ruhunu güçlendirip korkularını yenerek yeniden yaşamına döndüğünü dinliyorlar Kuyuhera'dan. Hiç iyileşmeyecek yaralar için yapılacak bir şey yoktur diyor Kuyuhera. Onların ıstıraplarını hafifletebiliriz yalnızca. Gelirken duydukları kapıların arkasına atılan canhıraş çığlıkları nedeni soruyor Jamie'ın. Yerine geçme aynalarında sık rastlanılan bir durumdur diyor Kuyuhera. Onlardan birine rastlamış olmalısınız. Anlattığına göre kadim oyunların temel motifi olan yerine geçme ayinleri başlangıçta bir tören unsuru olarak ortaya çıkmış, zaman içinde bir ruh sağaltma yöntemi olarak kullanılır olmuş. Bu alanda yetkinleşen uzmanlar yetiştirmişti. Sahipsiz kalmış, kötü muamele görmüş çocuklar, saldırıya uğramış çaresiz kadınlar, savaş mecnunları ve çeşitli nedenlerle mağdur olmuş, ruhu hasar görmüş kişiler burada çoğu eskiden şamanlık yapmış deneyimli yöneticilerin gözetiminde sağaltılıyor, yeniden yaşamla barıştırılmaya çalışılıyordu. Bugüne kadar hakkında bazı şeyler duyduğu ama tekniği konusunda pek bir şey bilmediği şu yerine geçme ayinlerinin tam olarak nasıl yapıldığını soran Jamie'nin yanıtlamaya hiç sıkılmadan aynı sükunetle sürdürüyor Kuyuhera. Bu ayinlerde kurban diye nitelendirilen kişinin korku, kaygı, sıkıntılarından arınmasını sağlamak için geliştirdikleri çeşitli tekniklerle kurbanı bir süreliğine saldırganın yerine geçiriyor. Böylelikle düşmanı tanımasını, anlamasını, hatta bağışlamasını sağlamaya çalışıyorlarmış. Kuyuhera'ya göre her türden kurbanın özgürlüğü celladını bağışlamasına bağlıydı. Jamie'nin dudaklarını kısıp başını sallayarak tehlikeli oyunlar diyor. Tehlikenin içinden geçmeden uğradığınız tehlikeyi atlatamazsınız diyor Kuyuhera. Bu söz üzerine Jamie'nin birden katilin gözünden gördüğü cinayet rüyalarını hatırlıyor. Kendisinin de bilmeden yaptığı bu muydu acaba? Onun yerine mi geçmeye çalışıyordu? Buna benzer bir şeyi Ümmü'ye söylememiş miydi? Rüya terbiyecilerine göre onlar da rüyasının yükünü taşıyamayan, uykusunu yorulan, ruhu kararan, uykuda gördükleriyle boğuşan insanları kendi rüyalarıyla tanıştırıyor, insanın ham doğasının dili olduğuna inandıkları rüyayı sahipler için terbiye ediyorlarmış. Onlara göre rüya başlı başına bir dildi. İçimizdeki yabancı dil, onu öğrenmek, terbiye etmek, yaşamımızı yönlendirmek için onları kullanmayı öğrenmek gerekiyordu. Jamin bir kez daha üstelik bu kez daha şiddetli bir biçimde Kuihara'ya gördüğü rüyalardan söz etme arzusu duyuyor. Bu konuda danıştığı Ümman'ın kendisine her şeyi söylemediğinden en azından bazı şeyleri sakladığından kuşkulanıyor. Belki de buraya çok daha önce hem de tek başına gelmeliydi ama için tutan bir şeyin ağırlığı tüm bunları Kuihara ile konuşmaktan onu alıkoyuyor. Bunun yerine sesine kuru ve tarafsız bir hava vererek rüyaların taşıdığı işaretlerin kehanet gücüne ne kadar güvenilebileceğini soruyor Kuihara'ya. Alacağı herhangi bir yanıttan bu konuda önceden vermiş olduğu kararı değiştiremeyeceğini sezdiren, kendisinden emin erkeksi bir ton bu. Her şeyi akıl ve mantıkla çözmeye çalışan serin kanlı, serin bakışlı, erkeklerin kuşkucu tavrıyla öylesine soru vermiş gibi çıkıyordu sesi. Bu konularda Ümman'ın karşısında bir çocuk teslimiyetiyle kendisini bırakırken nedense Kuihara'nın karşısında kuşkulu, mesafeli bir tavır takılmayı seçtiğini fark ediyor Jamin. Kendisine yakaladığı bu çelişkinin Kuihara'nın erkek olması bir ikisi olup olmadığını düşünüyor. Konu ne olursa olsun erkeklerin karşılaşmalarında adı konmamış gizli bir rekabetin kuralları işliyor sanki. Kaşların altından şöyle bir bakarak karşıdakini tartmak erkekler arasında ilk ve temel davranış ne de olsa. Rüyalarımız kendimize sorduğumuz resimli bilmecelerdir diyor Kuihara. Ardından başını pencereye sağına dinmeyen yağmura çevirerek cevabının bizde saklı olduğundan habersiz olmayı seçtiğimiz için ya hatırlamayız onları ya tabir edemeyiz. Gözleri birden uzaklara gitmiş, yüzüne çocuk gülümseyiş gelmişti. Benim geldiğim yer olan Wine Mook, eskiden rüyaların atasının uyuduğu yer olarak bilinirmiş. Hala yer küredeki her insanın gördüğü rüyaların geceleri oradan çıkıp geldiğine inanılır. Rüyaların atası bütün bir insanlık tarihini rüya olarak görmüş orada. Belki de bizim hayat diye yaşadığımız onun bir rüyasıdır yalnızca. Çok önceleri gördüğü, belki de çoktan unuttuğu bir rüya. Başını pencereye çevirmesiyle yüzünde hacim kazanan ışıkta belirginleşen gözlerinde güneş yüzü görmemiş bitkilerin solgunluğu var. Bu opak ışıkta Kuihara'nın gözlerinin renginin yeşil mi gri mi olduğuna karar veremiyor Jamin. Bir süredir konuşulanları kafasında bir yere oturtmaya çalışırken kaybolduğunu hisseden Petkomok kendisinden söz ederek konuya dahil olma gereği duyuyor. Ben hiç rüya görmem diyor. Sesi gereğinden fazla yüksek çıkıyor gene. Kuihara bunun yabancısı olmadığı bir durum olduğunu belirten bir gülümsemeyle rüya görmeyenler içinin dilsizidir diyor. Diliniz tutulmuş sizin. Bir an önce çözmeye bakın. Petkomok dönüp bu durumda ne yapması gerektiğini sorarcasına Jamin'a bakıyor. Kim bilir rüyalar üzerine bu çeşit konuşmaları kaç kez yapmışsınızdır. Sizi dinlemek güzel ve bilgilendirici ama gene de fazla zamanınızı almak istemeyiz diyerek buraya gelmesinin asıl amacı olan bazı kişilere ait bilgileri kimden alabileceğini, rüya terbiyecilerin defterleri nasıl ulaşabileceğini soruyor Jamin. O kadar çok defter var ki diyor Kuihara, ne aradığınızı bilmeniz gerek. Jamin rüya terbiyecilerinin kayıp olduğunu bildirdikleri ve katille eşleşen kimliklerdeki adlar üzerine kayıtlı defterleri görmek istediğini belirtiyor. En azından şimdilik bu kişilere ait defterleri gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor. Belli etmemeye çalışsa da Kuihara'nın yüzünden bu durumda hiç hoşlanmadığını gösteren kalın bir bulut geçiyor. Jamin'in verdiği listedeki adlara göz atarken defterlerin nemlenmemesi için güneş alan odaların doğu güneşine bakan tarafta olduğunu söylüyor Kuihara. Rüya terbiyesinden ya da ruh sağlamasından geçmiş kişiler hakkında tuttukları defterler doğu odalarında özenle saklanır, her biri tarihlendirilip kayıt altına alınırmış. Jinx size defterleri nasıl okuyacağınızı gösterir. Bazılarını okumak kolaydır, günlük biçiminde yazılmıştır ama bazılarında yer alan notlar özel bir yöntemle yazılmıştır. Rüya terbiyesindeki tekniklerde sağaltma yöntemleri zamanla önemli gelişmeler oldu. Dolayısıyla tutulan defterlerdeki usuller de değişti. Tam olarak ne aradığınızı bilmiyorum ama zaman kazanmak istiyorsanız öncelikle ne aradığınıza karar vermelisiniz. Görünce tanıyacağım bir şey arıyorum sanki önceden bilmediğim ama varlığını sezdiğim bir şeyi. Kuyuhara bu kez daha geniş bir gülümsemeyle daha uzun bakıyor Jamie'a. Ne zaman akla, ne zaman sezgiye saklanıyorsunuz diyor. Sorusundaki ima gözlerinin rengi keskinleşiyor sanki. Bu durum üzerine Jamie az önce rüyalarını açıp açmamak konusunda aklından geçenleri, buna ilişkin yaşadığı ikircimi hatırlayarak Kuyuhara'nın insanın düşüncelerini okumakta da usta, ürkütücü bir yeteneğin sahip olmadığını düşünüyor. Cink onları doğru odasına götürdüklerinde gördükleri karşısında şaşkınlığa kapılıyor Jamie. Bu defterleri değil okumak, yalnızca şöyle bir karıştırmak için bile aylarca burada kapalı kalmak gerektiğini hesaplıyor içinden. Duvarlar tavana dek yükselen defter dolu raflarla çepeçevre kuşatıldığı gibi ortada yatay ve dikey koridorlar oluşturacak biçimde mekana yerleştirilmiş. İki yanı açık rafların bulunduğu ahşap kuleler de gene tavana dek yükseliyor. Sıkı bir düzen içinde yerleştirildikleri raflarda kalın sicimlerle bağlanıp sırtları okunacak biçimde üst üste titizlikle istif edilmiş defterlerin türlerine, niteliklerine göre ayrımlandırıldığı anlaşılıyor. Bu kulelerin arasına üzerleri iyi aydınlatılmış geniş uzun masalar yerleştirilmiş. Masaların bazılarına oturmuş büyük bir ciddiyet içinde bu defterleri okuyanlar var. Düş dalgını gözlerinde başkalarının hayatlarına ve hikayelerine duydukları derin merak okunuyor. Kendilerini rüya terbiyecisi, ruh sağlıkçısı olarak yetiştirmek isteyen kişiler bunlar diye bir açıklama getirme gereği duyuyor Jink. Bunları dikkatle okumak onların eğitimlerinin bir parçası. Öncekilerin rüyaları ve defterleriyle zenginleştiriyorlar kendilerini. Uygulamalardaki farklı yöntemleri karşılaştırıyor, teknik öğreniyor, böylelikle birikim kazanıyorlar. Şu son sözler denetleme gereği duymadığı bir şefkatle çıkıyor ağzından. Jink'in iyi yürekli bir insana benzediğini düşünüyor Jamie. Pep Kemok defter kulelerinin arasındaki geçitlerde şaşkın gezinirken Jamie, Kuyuhara'nın önerisi üzerine ilk rüya terbiyecinin ustası sayılan Doksa'nın defterlerine göz atıyor. Onlar birer gerçek sanat yapıtıdır demişti Kuyuhara bu defterlerden söz ederken. Sizin soruşturmanıza doğrudan bir yararı olmayabilir okuyacaklarınızın ama sırf zevk amacıyla olsun şöyle bir göz atıverin. Yalnızca bizler değil, tüm anakara 90'ın yaptıklarının çok şey borçludur. O rüyalarımızı karanlığın elinden kurtardı. Doksa notlarının yazdığı defterlerde, şimdilerde artık pek kullanılmayan ağaç unu mürekkebi kullanıldığı için yazılanları okumakta güçlük çekiyor Jamie. Doksa'nın defterlerinin sayfaları bakışımlı bir düzen içeriyor. Sağ sayfada yapılan görüşmeler rüya sahibinin anlattıkları ayrıntılarıyla aktarılıyor. Sol sayfada ise rüya terbiyecisinin izlenimleri, notları, görüşleri, bazen apaçık bazen de donayım biçimde ifade edilmiş saptamaları kimi simgeler, işaretlerle birlikte yer alıyor. İlk defterlerinden birinde şöyle yazıyordu Doksa. 14. ayın 12. günün Kaplan saatindeyiz. Bugün Soamit Jake bana bir rüyasını anlattı. Hatırlamakta değil, ifade etmekte güçlük çekiyordu. Bu olağandır dedim. Ben anlatmaya çalışırken rüyam kaçıyor dedi. Kelime bulduğumda rüyam soluyor. Benim gördüğüm rüya olmuyor artık o. Dil rüyamla arama giriyor. Kullandığım kelimelere inanıp rüyamı değiştiriyorum. Hatta ihanet ediyorum sanki. Kendimi ve rüyamı yanıltıyorum kelimelere döktüğümde. Suamu Ceyç adı Jamie'a tanıdık gelmiş ama birdenbire çıkaramamıştı. Defterin tarihine bakılırsa şimdiye çoktan ölmüş olmalıydı. Suamu Ceyç ama bu adın ona tanıdık gelmesinin belleğinde ölü bir noktayı birdenbire titreştirmesinin nedeni ne olabilirdi? Aslında işinin büyüsüne fazla kapıldığı zamanlar kendi kendisini yanıltma eğilimi olduğunu da biliyor Jamie. Mesleğine özgü bir aşırılıktı bu. Bir esire aşırı yoğunlaşmanın getirdiği bir esirklik haliydi. Böyle zamanlarda her harf, her him, her yüz, her durum büyük ve gizemli bir planın parçasıymış gibi gelirdi insana. Onu polisliğe hazırlayan ustaların dediği gibi, gerçeklik duygusunun zaafa uğradığı böyle hallerde, akıl başka bir yerden ışık düşürmelidir içinde bulunduğu duruma diyerek kendisini mantığın sularına çekmeye bakardı. Jamie'nin Kuyuhara'ya uzattığı listedeki adların hepsinin rüya defteri yoktu. Bu adların sahipleri rüya terbiyesinden geçmemiş ya da buraya başka bir nedenle gelmiş, başka cins bir sağaltmadan geçmiş olabilirlerdi. Bir süredir ortalıkta görünmeyen Pep Kemok yüzünden muzaffer bir edayla sırtlarında Remzganan yazan birkaç defter getirip önüne bırakıyor Jamie'nin. Defterleri gören Cink, Remiz Gana'nın hatırladığını söylüyor. Aydınlık yüzlü ama karanlık ruhlu biriymiş. Uzun bir süre burada kalmış. Burada kalanların çoğu gibi yurtta çeşitli işlerde çalışmıştı. Kimliğinin çalınmış olduğu o öldüğünde anlaşılmış. Ne zaman oldu bu diyor Jamin. Son deftere onunla ilgili tutulan son kayıtlara bakıyorlar. İlk rüyasının kaydı ise su ayına karşılık düşen günlerde diye başlıyor. Daha ilk cümlesi bile eski bir tarihlendirme sistemine işaret ediyor. Şimdiki takvimde bunun neye karşılık düştüğünü içinden hesaplamaya çalışırken öyle epey olmuş diyor Jamin. Dehamara saldırısında Naburi'deki adına yapılmış han kaybı da bundan çok sonra oldu. Hem fizik güç gerektiren bu cinayetler için Remiz Gana'nın yeterince genç sayılmaz. Katilin Remiz Gana'nın olmadığını neredeyse biliyorduk değil mi diyor Pep Kömok. Bir başarıyı paylaşıyormuş edasıyla. Fakat o öldüğü halde kimlik tarihlendirmesi nasıl yenilenmiş? Jamin katil arasındaki bağı onun rüya defterlerinden çıkaramayabiliriz. Ama en azından aynı tarihlerde burada birlikte olduklarını biliyoruz diyor Cink'e dönüp. Remiz Gana'nın buradayken burada olanları saptayabileceğimiz düzenli kayıtlarımız var mı diye soruyor. Kayıtlar düzenlidir ama çok kişi gelip gider buraya. Hem aradığınız kişi Remiz Gana'nın kimliğini çaldıktan sonra hiçbir şey yapmamış gibi gene buraya gelip gitmiş olamaz mı? İşin en zor yanı budur. Katilin yerini düşünmek, ne yapıp yapmayacağını hesaplamak yani yerine geçmek. Sayılanmış kafalar bunlar. Ne yapacakları her zaman belli olmuyor. Gene de katil buraya birkaç kez gelmişse ki ben öyle sanıyorum bir tek burada gerçek kimliğini kullanıyordur. Bunun üzerine gerçek kimliği bile olmayabiliyor diyor Pekemok. Kendisi burada başka bir yerden çaldığı bir kimlik de tanıtmış olabilir pekala. Hatta sayrılığının derecesine göre kendisinin kim olduğunu bile bilmiyor olabilir diye ekliyor Cink. Pekemok'un işe yarar bir şey söylediğini görmek hoşuna gidiyor Jamin'in. Her şey mümkün diyor. Biz gene de bu adları kayıtlı defterlere bir bakalım. Bu kişiler arasında ortak bir zaman çizelgesi çıkartmaya çalışalım. Çoğul kimlik olasılığını göz ardı etmemek gerekir diye sürdürüyor Cink. Sahaltım sırasında fazla çiğnedikleri soma yaprakları, ışık havuzları, iyileştirme bahçeleri, rüyalarının terbiye edilmesi sırasında yaşadıkları sarsıntılar, yarılmalar, çeşitli sahaltım tekniklerinin istenmeyen sonuçları bazen geççi kimlikler kazandırır onlara. Kendilerini bir başkası sanarak olağan yaşantılarına döndüklerine inanırlar. Aslında kendi işlerinde kayıptırlar. Ne zaman geri dönecekler ise hiç belli olmaz. Jamin bu sözlerin başından beri katille ilgili sezgileriyle örtüştüğünü düşünüyorsa da bir şey söylemiyor. Kepkemok kafasının iyice karıştığını ve böyle durumlarda hep yaptığı gibi bir şey söylememesi gerektiğine karar veriyor. Cink bir süredir söyleyip söylememek konusunda kararsızlık çektiği bir konuyu yalnız kaldıklarını Jamin'e açma gereği duyuyor. Şimdi size anlatacaklarımdan Kuyhera'ya asla söz etmemelisiniz. Duyarsa beni burada asla barındırmaz. Ne yazık ki geçmişte bazı terbiyecilerin yanlış teknik uygulamalarını sakat bıraktığı, kendisine geri dönmeyen vakalar oldu. Örneğin bir zamanlar burada Kuhara diye gözü kara fazla aceleci bir saatman vardı. O da Kuyhera gibi Wine Moklu'ydu. Yeni teknikler denemekten, uyguladığı yöntemlerde risk almaktan çekinmezdi. Kurban ve mağdur konudaki bazı hastalar için uygulanan yer değiştirme ayini sırasında birkaç kişi geri getiremedi. Zavallılar o olmak ile onu anlamak arasındaki sınırda yanılıp kayboldular. Bütün bunlar yetmezmiş gibi yönetimden izinsiz olarak ortak rüya havuzu diye herkes birbirine bağlayan tehlikeli bir yöntem denedi. Orada herkes birbirinin rüyasına sızabiliyor, hatta yönetebiliyordu. Bu çeşit zararı hesaplanmamış uygulamanın tekrar üzerine Kuhara buradan acilen uzaklaştırıldı. Giderken bazı defterleri ve belgeleri yanında götürdüğü söyleniyor. Pekala, sizin aradıklarınız da onların içinde olabilir. Nerede bu Kuhara şimdi peki diye sözünü kesiyor Jamin. Bir ara Kırmızı Kent'te yaşadığı söyleniyordu. Aslında bakılırsa yıllardır nerede olduğu bilinmiyor. Çabalarınıza duyduğum saygıdan yardım etmek istediğimden söyledim size bunları. Yoksa Kuyhera bunlardan söz edilmesinden hiç hoşlanmaz. Dediğim gibi bunların size anlattıklarımı asla bilmemeli. Ben bir şey söylemedim, siz de bir şey duymadınız. Gösterişsiz bir yardımseverlikle söylüyor bunları. Cink'in anlattıkları Jamin'in gözünde çevrelerini kuşatan defterlerin önemi bir ölçüde azaltıp heves kırıcı olduysa da gereken araştırmayı aynı titizlikle sürdürmekten yılmıyorlar. Erip tükenen kandillerin ışığında, defterlerin başında geçirdikleri saatler sonrasında, sabah gün ışırken gitmek üzere dışarı çıktıklarında ellerinde pek fazla bir şey olmadığını görüyor Jamie'in. Kimliği çalınan adlara ait bazı insanların rüyalarını, ruh sağaltım notlarını okumak, ipucu yerine geçecek bir şey bulmalarına yaramamıştı. Cink doğru söylemişti. Kimliği çalınmış olan kişilerin burada bulundukları zaman içinde buraya girip çıkanların sayısı araştırma sırasında belirli adlar çevresinde yoğunlaşmalarını olanaklaştıracak kadar fazlaydı. Yine de ellerindeki adlar etrafında kaba bir çizelge çıkarmayı başarmıştı. Bu çizelgenin bir örneğini Cink'e verdiler. Onlar gittikten sonra onlar adına bu araştırmayı sürdürecek bir gelişme olduğu takdirde onlara bildirecekti. En önemlisi araştırmaları sırasında tesadüfen ikinci bir Rames Gunn'ı keşfetmişlerdi. Daha genç bir Rames Gunn'ı fakat ne yazık ki hakkında hiçbir kayda değer bilgiye ulaşamamışlardı. Cink bu kişiyi hiç hatırlamadığı gibi kaydı yapılmış birine ilişkin hatta bilgiye rastlanmamış olmasına da şaşırmıştı. Dünkü sağanak ağaçları yapraklarını hoyratça soymuş, dallar görünür ölçüde çıplaklaşmıştı. Gece boyu devam eden sağanak dinmişti ama gökyüzüne bakılırsa yağmur kesilmiş gibi değil de takviye edilmeyi bekliyordu. Binanın önünde uzun etekli kalın abaları içinde kaşlarına kadar indirdikleri kuletaları nedeniyle yüzleri görünmeyen birkaç kişi ellerindeki uzun süpürgelerle rüzgarın sundurmanın altına taşlığın yığdığı yaprakları süpürüyordu. Her birinin halinde incinmiş insanlara özgü bir ürkeklik vardı. Cink bunların bu sabah erkenden geldiklerini söyledi. Mevsimlik gönüllü deriz bunlara. Sıkıntıların çeşidine göre hem yardım alırlar burada hem de yurttaki çeşitli işler çalışıp ortaklaşmaya yardım ederler. Sağlık yurdu her bakımdan bir kardeşlik ve paylaşma yurdudur. Kendileriyle birlikte sabaha kadar uyumadan çalışan Cink'le vedalaşıp hızlı adımlarla mevsimlik gönüllerin yanlarına geçip gidiyorlar. Daha yeni uzaklaşmışlardı ki Jamie'in dün gece oyun küresindeki ölüm ürpertisini andıran soğuk rüzgarı ardında bir çift bakış olarak hissediyor. İnsanın ilklerine kadar üşüten bir esinti bu. Birdenbire olduğu yerde duruyor. Sonra yavaş yavaş ardına dönüp bakıyor. Gözleri avına kilitlenmiş bir pars gibi kendiliğinden kısılıyor. Hiçbir zaman tam olarak anlaşılmayan bir şeyi vücudun her zerresinde duymak. Şu anda yaşadığı şeyin tam da ne olduğunu düşünüyor. Bedeni kendisine yabancılaşıyor. Geride sağlık yurdunun kapısında bıraktıkları elleri süpürgeli o birkaç kişinin taştığı iki gölleri oluşsun. Suyu sakin hareketler, ince demir dilim mazgallar yönlendirsin istiyor. Görünürde bir fevkaladelik yok ama ne olduğunu bilmediği, hiç anlamadığı bir nedenle birdenbire çok korktuğunu hissediyor Jamie'in. Birinden değil, bir şeyden korkuyor. Ne olduğunu bilmediği bir şeyden. Aklı hemen o kokulatelerden birinin altına katilin saklanmış olabileceğini düşünüyor. Dün akşam yaşadığı duygunun devamı bu. Sonra bu durumun üzerinde yoğunlaştığı konunun esrarına kapıldığı olayın, sabaha kadar zihnini yoran imgelerin, gerçeklik duygusunu zaafa uğrattığı anlardan biri olduğunu hükmederek geriye dönüp kararlı adımlarla yoluna devam ediyor. Onlar gözden kaybolurken taşlıktaki mevsimlik gönüllerden biri elindeki süpürgeyi yere fırlatıp bir şeyden canı yanmış gibi başındaki kukulatayı açıyor. Birdenbire ortaya çıkan sert bir esinti vuruyor yüzüne, yüzü sızlıyor. Yüzünü bir yara gibi sızlatan şeyin bu esinti olup olmadığını bilmiyor. O şeyin sadece yüzünü değil içinde çok derinde bir yeri sızlattığını hissediyor. Ne olduğunu bilmiyor. Birdenbire taşıyamayacağı kadar büyük bir acıya maruz kalmış, savunmasız bir çocuk gibi koşa koşa içeri girip bodrum katının ışığı kıt bir köşesinde saklanıyor. Kuletasını yeniden başına çekip iyice içine gömülüyor. Yüzünü, yarasını, kendisini saklıyor. Dizler üstüne çöküp sırtını duvara yaslayıp kendi kendini yatıştırıcısına öne arkaya soğuk sızlanamak. Rosia Naima, Rosa Naima diye inleyerek salınırken birdenbire başında kuyu Hera beliriveriyor. Ne oldu sana evladım diyor ihtişam bir sesle. İnlemen koridorun ta öteki ucundan duyuluyor. Izdırap labirentine kapatılmış bir cezalı gibi kıvranan bu kişinin kukulatasının altında kaybolmuş, yüzünü görmediği için onun kim olduğunu anlamıyor kuyu Hera. Karanlığın kimliksizliğinde fısıldayanların daha etkili olabileceği düşüncesiyle zavallı muazzep ruhunu bir yaratıcının inandığı şifa sözler mırıldanıyor ona. Az sonra inlemesi yavaş yavaş azalıyor, sonra yavaş yavaş kesiliyor. Kuyu Hera'nın yer kürenin çekirdeğinden beslenen titreşimlerle yükle eli, verdiği şifanın etkisini sürdürmek istercesine bir süre daha kukulatasının altında kaybolmuş bu adamın başında öylece kalıyor. Hex'in de etraflıca kuşatan, kaskatan sessizliğin bir parçası olana kadar kımıldamadan duruyorlar. 19. ayrımın sonu, sayfa 215.